Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kalbin Sesi Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Talha Polat, her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah, çok şükür. İyiyiz, sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz.
İyiliğimiz ümmetin iyiliğine bağlı.
Eyvallah hocam.
Ümmet daim eylesin. Böyle sıkıntı içerisindeyken ne kadar iyiyiz desek de tam doğruyu söylemiş sayılmayız, ama buna da şükür Cenab-ı Hakk'ından gelen. Hani kahtında hoş,
lütfunda hoş demişler hocam.
Evet.
Eyvallah. Hocam müsaadenizle ilk sorumla başlayalım. Kaza namazı olan birinin nafile kılması caiz midir?
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Önce şunu söyleyelim. Hanefi mezhebine göre caizdir. Farklı görüşler vardır. Mesela Şafii mezhebinde caiz değildir. Biraz konuyu bilgilendirme açısından açalım. Malum bizim namazlarımız, daha doğrusu bu detay daha çok namazda var, haçta var biraz.
Evet.
Yani farz olan var ameller içerisinde. Efendim vacip olanlar var. Sünnet olanlar var. Bir de nafile diyeceğimiz türden olanlar var. Farzlar belli. Günün beş vakti. Namazların farz olarak kıldıklarımız. Farz, vacip olan namazlar. Vitir namazı, bayram namazı. Bunlar vacip. Efendim sünnetler var. Bizim sünnet dediklerimiz. Bunları biz ikiye ayırıyoruz genelde. Revatip sünnetler, regaip sünnetler diye. Revatip, farz namazların önünde veya sonunda kıldığımız sünnetler. Bunlar 12 rekat olarak Peygamberimizin dilinden. Namazlara bitişik. Yani sıralı. Bir de regaip var. Böyle olmayan sair zamanlarda kılınan namazlar, bunlara genelde nafile ismi veriliyor. İşte teheccüd namazı gibi, efendim evvabin namazı gibi, kuşluk namazı gibi namazlar. Şimdi aslında tabii birinci derecede bizim için önemli olanlar farzlardır. Ve ehl-i sünnet ulemasına göre farzlar da asıl olan şey vaktinde kılınmasıdır. Hı. Vaktinde kılınmazsa bu özürlü olabilir, özürsüz olabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan özürlü geçirilen namazların kazasıyla ilgili hüküm var. Buyuruyor ki bir kimse namazda uyuyakalsa veya efendim unutsa, hatırladığı zaman veya uyandığı zaman o namazını kılsın, kaza etsin. Bu mazerete dayalı olan. Bir de çok böyle nadir olan, abdest alacak, tevhim yapacak yer bulamadığı takdirde bir zindanda filan, o zaman namazını nasıl kılar, onlar ayrı. Ha, bunun dışında mazeretsiz geçiriliyor bir de namazlar, ki günümüzde asıl problem bu. Yani insanımızın büyük bir kısmı cumayı kılıyor ama vakit namazlarını kılmıyor. Veya seyrek kılıyor. Ama kılamadıklarını da kılmazken mazerete binaen değil. Önemsemiyor, umursamıyor, işe dalıyor vesaire. Ha, bunların da kaza edilmesi gerektiğini söylüyoruz biz. Ha, Şafiler, bu bir borçtur. Yani farzları kaza etmek bir borçtur. Borç ödemek dururken ikramda bulunulmaz mantığıyla. Yani nafile bizim görevimiz değil.
Evet.
Ama nafile kıldığımız zaman Cenab-ı Hak ona bize sevap yazıyor. Ama farzı kaza etmek bizim görevimiz. Görevimiz olan bir şey varken görevimiz olmayan bir şeyle uğraşmak doğru değil diyor Şafiiler. Ama Hanefiler öyle demiyor. Hanefiler diyor ki kaza borcu olan kişi namazlarını kazada edebilir. Nafile namazda kılabilir.
Aynı anda nafile.
Bu nafile dediğimiz namaz ister sünnet dediğimiz bizim namazların önünde sonunda revatip sünnetler olabilir. Veyahut da onun dışında teravih namazı gibi veya ne bileyim başka namazlar gibi derler. Bir defa şu vardır. Peygamber Efendimiz'den gelen bir rivayet var, hadis. Orada buyuruyor ki yarın mahşerde hesap gününde ilk hesaba çekileceğiniz şey namaz olacak. Namazla ilgili soruya doğru cevap verirseniz diğer iş kolay olacak. Eğer namazlarınızda eksik varsa, bakın bakalım diyecek Rabbimiz, onun nafileleri var mı? Hı-hı. Varsa nafileleri, o nafilelerle bu farzlardaki eksiği
kazayı
tamamlayın buyuracak. Yani şimdi buna göre bizim Hanefi mantığında kaza borcu olsa bile nafile kıldığı zaman bu şekliyle kaza ödenmiş oluyor. Bir de şu var. Tabii hani derler ya zaman günler çuvala girmiş değil. Yani 24 saatlik bir zaman var.
Evet.
Bu 24 saat günlük. İçerisinde bir saatini ayırsa dünya kadar kaza namazı kılar, nafile namazı kılar. Yani benim bir nafilem var, öyleyse şey kazam var, öyleyse nafile kılmayayım. Bir mazeret değil çünkü kazayı da kaza edecek vakti var. Evet. Nafileyi de kılacak vakti var. Yani ez cümle Hanefi mezhebine göre kaza namazı barcı olan kimse nafile namaz kılabilir ama Şafii mezhebine göre kılamaz.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi vesveseden kurtulmak için ne yapmalıyız diye bir soru var.
Ya bu vesvese bir hastalık değil mi?
Bir hastalık mıdır?
Hastalıktır bence. Psikolojik bir hastalık. Çünkü normal şey psikolojisi düzgün olan insanın yapmayacağı şeyleri yapıyor evhamda olanlar vesvese. Evet. Bu evham vesvese aynı herhalde.
Sanırım.
Yani ne yapıyor? İşte abdest alıyor ama acaba ben kolumu yıkadım mı yıkamadım mı? Evet. Ayağımı yıkadım mı yıkamadım mı? Veya gusle gidiyor. Ben işte ağzıma su aldım mı almadım mı? Şey behme diyor. Vesveseye giriyor. Hı hı. Tekrar tekrar mesela bir banyoya girip bir saatte çıkamıyor.
Evet.
Ha, bu tip şeyler.
Bu şeytandan gelir değil mi hocam bu vesvese?
Ya şimdi bu bir nefsi de olabilir. Tabii şeytandan var öyle. Ayette var biliyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak bir defa bu psikoloğa gitmeli. O bir modern tıbbı, hangi tür hastalığımız olursa olsun modern tıbba mutlaka başvurmalıyız.
Yeah.
Ha, onun üzerine biz dua etmeliyiz. Yani modern tıbba başvurmadan tevekkül, dua eksik kalır. Ona başvurmalıyız. Bu vesvesenin eğer ilgili olduğu tıp dalım psikoloji ise psikoloğa gitmesi lazım. Ha. Onun dışında kendisini bazı doğrulara kayıtlaması lazım. Mesela diyelim ki ben 3 defa yüzüme su verdiğim zaman abdeste abdestim biter.
Bu benim için yeterli.
Bunu kafasında yerleştirmeli.
Bilinçaltına işlemeli.
Yani, ve 3 defa yıkadığı zaman iş bitmeli. Tabii bu basit bir örnek. Ha, onun dışında tabii bu şeytanın vesvese vermesinden Allah'a sığınmalı. Nas suresi var. Yani insanlara vesvese veren şeytanlardan ve insanlardan, cinlerden ve insanlardan Allah'a sığınıyor değil mi? Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas. İnsanların gönüllerine vesvese verenlerden, minel cinneti ven nas, cinlerden ve insanlardan. Oradaki cinler şeytanlar. Yani bu şeyatînul is ve şeyatînul cin diye ifadeler kullanılıyor. İnsanların şeytanları, yani şeytanın izinde giden insanlar. O cinler zaten şeytanı, iblis cinlerin atası olarak biliniyor. Ve onlar aynı maddeden yaratılmış. İkisi de ateşler. Ha. Yani o da dolayısıyla dua da edeceğiz.
Şeyde hocam mesela insanlar bazen, bunu ben şahsen de yaşıyorum. Yaptığımız ibadetlerden tam manasıyla bir haz alamadığımız zamanlar oluyor. Yani o ibadeti yapıyorsun ama tabii ki Rabbimizin emrettiği için yapıyoruz. Ve her zaman aynı tadı almıyorsun.
Bu da
mı vesveseyle alakalı acaba?
O esnadaki halet ruhiyle ilgili olabilir. Kafanda bir meşguliyet vardır. Veya bir rahatsızlığın vardır. Böyledir herhalde. Yani ama şüphecilik. Her şeyden şüphe ediyor adam. Bu büyük bir şey. Hastalık. Mesela acaba ben abdest aldım mı almadım mı? Namazı kıldım mı kılmadım mı?
Veya namazı 3 mü kıldım 5 mi kıldım?
Melek gerçekten var mı yok mu? Bunlar tehlikeli.
Buralara girmemek gerekiyor.
Yani girmemek elde değil ki insanın şeyi. O zaman tedavi olacak. Ve kendi istikametini doğru tutmaya çalışacak. Yani Peygamber Efendimiz ne demiş? Festakim kema ümürte. Yani emrolunduğun gibi dost doğru ol. İşte o dost doğru olmanın yoluna gidecek. Yani bunun çeşitli yöntemleri olabilir. Dua bunlardandır. Sağlam bir iman, sarsılmaz sağlam bir iman bunlardandır. Ve bir de psikolojik bir rahatsızlıksa tedavi yöntemine başvurmak da bir yöntemdir.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi çocuklarla alakalı da bir soru var. Çocukları namaz konusunda zorlamak doğru mudur? Bunun bir metodu var mıdır? Efendimizin bu noktada bir şey var mıdır? Hadisi, bir yönlendirmesi?
Var, var. Şimdi Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, 7 yaşına geldiği zaman çocuklarınıza namaz kılmasını emredin. 10 yaşına geldikleri zaman da zorlayın. O zorlamanın da şekli, sınırı çocuğa göre, ebeveynine göre ve döneme göre değişebilir. Yani Peygamberimiz dönemindeki bir 9 yaşındaki çocuğun tavırları ile bugünkü 9 yaşındaki çocuğun tavırları aynı olmayabilir. Onun için bu eğitim metodunu iyi bilmeli ve ister kötülüklerden engel olmaya çalışalım, ister namaz kılmak gibi, güzel ahlaklı olmak gibi iyilikleri teşvik etmeye çalışalım. Bu eğitim metotlarını iyi bilmemiz lazım ve eğitim metotlarını bilmemiz aynı zamanda o çocuğun halet-i ruhiyesini, toplumu, o çocuğun çevresini de bilmemiz ve ona göre yaklaşım bulunmamız lazım. Gerekir. Yalnız şu olmalı, çocuğu nefret ettirmemeli.
Yani çok öyle, önemli hocam.
Yani şimdi bazen bu yanlışa düşünüyor. Dövüyor çocuğu mesela namaz kılmadığı için dövüyor. O çocuk belki o zaman kalkıp namazı kılıyor dayak korkusuyla. Ama 3-5 sene sonra ergenlik çağını geçtiği zaman bu sefer ondan uzaklaşabilir.
Uzaklaşır.
Yani burada çok iyi bir eğitim metodu uygulamak lazım. Ama çocukları da ihmal etmemek lazım. Tabii öncelikli olarak çocuklara iyi örnek olma. Yani şimdi maalesef bu oluyor. Hepimiz yaşadık bunu. Baba sigara içiyor. Çocuklarını da içmeyin diye zorluyor. Ya bu kötüyse sen de içiyorsun.
Evet.
Yani eğer bir kimse çocuğuna sigara içmeme telkininde bulunacaksa önce kendisi içmemeli.
Kesinlikle.
Yalan söylememe telkininde bulunacaksa kendisi yalan söylememeli.
Önce temsil metodunu kullanmalı ki temsil. Sonra tebliğ yapabilsin. Evet,
kendisi namaz kılmalı. Ve namaz kıldığı çocuk görmeli. Kendisi o daha küçükken namaz kılarken yanına durdurup namaz kılmalı. Namazın öneminden bahsetmeli. Allah'ın lütuflarından bahsetmeli. Ha, şu da var. Tabi Kur'an-ı Kerim'de azap da var, mükafat da var. Yani buradaki yapılan amellere göre öbür dünyada cenneti de tasvir eden ayetler var. Cehennemi de tasvir eden ayetler var. Yani bunun ikisi de bir metot. Ama o çocuk için hangisi önemli? Hı hı. Ve ne derece önemli? Şimdi mesela şunu duyuyoruz. Ya bu kadar şey insanları yakacak olan, şunu yapın bunu yapan Allah'a ben haşa diyenler oluyor. Yani bu namaz dinimizin direği, en önemli ibadet. Dolayısıyla herkes namazı kılmalı ve çocukluktan itibaren büyük ölçüde alıştırılmalı.
Aşılanmalı. Ama doğru bir metotla
yani
aşılanmalı.
Bunun metodu yani biraz tabii ailelerin eğitimine de bağlı. Tabii o çevre, çocuğun çevresi. Yani namaz vakti geldiği zaman ya hadi arkadaş camiye gidelim diyen bir grubun içerisinde olmasıyla ezan okunurken hiç umursunda olmayıp işte o kafede veya ne bileyim parkta oturanla beraber olma ayrı ayrı şeyler.
Evet.
Yani çocuğun arkadaş grubunu iyi seçmesi, dikkat etmesi lazım.
Kesinlikle.
Bizim hepimiz çocukluk yaşadık. Gençlik yaşadık. Sabahleyin namaza kalkmak zorlanırdı. Babam rahmetli kendisi camiye gider, anama tembih ederdi. Oğlanı kaldır. Anam birkaç defa gelir giderdi yanıma rahmetli. Kalk oğlum, ezan okundu. Şimdi babam birazdan gelecek filan. Kalkar kılardık. Yani ama şunu görmedik. Daha yatıyor mu lan? Kalk diye babam bağırdı. Duymadım. Yani öyle bir tutumda karşı karşıya kalsaydık acaba ne yapardık bilmiyorum ama yani dediğim gibi suhuletle. Yani Allah'ın yoluna hikmet ve güzel vaazla çağır. Ayet bu. Ödu ila sebil rabbike bil hikmeti vel me'uzatil hasene. Ya Rabbin yoluna efendim, güzel hikmet ve güzel vaaza çağır. Bu çocuğa karşı tavır da hikmet işte.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Önemliydi. Hocam şimdi icralık bir malın satın alınmasının hükmü nedir?
Şimdi bir mal niye icraya çıkıyor?
Evet.
Yani bunun birkaç yöntemi sebebi olabilir. Bir devlete karşı yani genelde icra ya niye çıkar mal? Borcunu ödemediği için çıkar.
Evet.
Yani bu borç devlete yönelik borç olabilir. Kişilere yönelik borç olabilir. Şimdi bir kimse birisine karşı borçlu ise bizim dinimizin tavsiyesi şu. Eğer o borçlu şeyse, maddi durumu yerinde değilse, ödeme gücü yoksa, ona süre verin. Yani vadesini uzatın borcun. Ama onu tümüyle affetmeniz daha iyidir. Birinci derecede tavsiye bu. Bu kime bu? Yönelik bu. Ödeme gücü olmayan kişilere. Bir de tam tersi olan var. Parası olduğu halde o parasını bir yerlerde çalıştırıyor ama borcunu ödemiyor. Bir de bu var. Bunun için de Peygamberimizin hadisi matlul ganiyi zulmün. Yani varlıklının borcunu ödemeyip geciktirmesi zulümdür. Yani bir defa hem borca vade verme hem de imkanı olduğu halde borcu ödememenin uhrevi yönleri de var. Çünkü Peygamberimizin zulüm olarak nitelediğine göre demek ki öteki dünyada bu zulmünün karşılığını görecek.
Evet.
Şimdi veyahut da bir şey tavsiye ettiğine göre Kur'an-ı Kerim o tavsiye ettiği şeyin yapanın mükafatını verirsin. Bu bir. Bir de işin dünyevi yönü var. Yani özellikle hukukun nasılla ilgili olan. Yani namaz kılmıyorsa bir adam Allah'a karşı görevidir. Bu dövülmez. Gerçi bu konuda bazı mezheplerin farklı şeyleri var. Yani namaz kılmamakta ısrar edene bir takım cezalar filan öngörülüyor ama artık günümüzde bunları uygulamak mümkün değil zaten.
Değil.
Özellikle kullara yönelik olan borçlarda dünyevi cezalandırma da lazım. Bu cezalandırma işte bazen ne olur? Tazmin ile olur, borcunun ödettirilmesiyle olur vesaire. Şimdi icrada insana veya insan adına devlete borcu olan kişinin borcunu ödemediği için mallarının satılığa çıkarılması. Şimdi tabii bu çeşitli hukuk sistemlerinde hangi malları satılır? Bunların ayrıntıları var. Bizim İslam hukukunda kişinin yaşayabilmesi için gerekli olan asgari gerekler satılığa çıkartılmaz. Mesela yattığı yatak diyelim. Altına serdiği halı, giyeceği elbiseler, üzerine örttüğü yorgan vesaire. Farklı hukuk sistemlerinde farklı şeyler olabilir. Şimdi bunlar satılığa çıkacak. Ne olacak satılınca? Bir, alacağının tamamını olmasa bile bir kısmını tahsil etmiş olacak. Borçlu da borcunun tamamını olmasa bile bir kısmını ödemiş olacak bu satılan mallarla. Ve birileri çıkıp o malı satın alacak, alır. Ve genelde de maalesef bu icra yoluyla yapılan satımlarda sanki bir şey gibi, fırsat gibi. Yani o malı ucuza alma bir fırsatı gibi telakki ediliyor. Ve bazen işte hatta halk tabiriyle bazı böyle kötü nispet edilen kişiler bu işi başkalarına mani olarak başkalarının girmesini engelleyerek kendileri ucuza kapatma cihetine gidildiği falan söyleniyor. O yönleri bilmiyorum. Ama ben şunu diyorum. Ben Müslüman olarak icrada bir mal satılıyor. Oradaki satılan mala da benim ihtiyacım var.
Evet.
O malın değerini veya değerine yakın bir meblağ vererek alabilirim. Çünkü bu devlet bunu artık devlet toplum adına karar veren, toplum adına icraatta bulunan bir erk, bir güç. Ve şöyle bir şey var, tabii bu gene İslam hukukuyla ilgili ama zamanımızda da tabii bu düşünebilir. El imamu veliyyü men la veliyye lehu. Yani devlet velisi olmayanın velisidir. Tam buraya uymuyor ama böyle yani devlet bazı yetkilere haizdir onu diyelim toplum üzerinde. Satlığa çıkarmış. Ha, icraya vermiş. Açık artırmaya giriyor. Ve buraya Müslüman girebilir, alabilir. Ama şu hassasiyeti göstermesi lazım. Yani bu adam zaten düşmüş. Zaten sıkıntıda. Bir de yani, bir de tekme de ben vurayım.
Yüksek mi de ben atmayalım.
Düşüncesiyle değil de bir taraftan kendi ihtiyacını karşılama. Bir taraftan da o satılan malın değerini verme veya değerine yakın verme şeklinde olmalı. Peki değerine yakın nasıl olur? Fıkıhta bir çıkartma yapalım.
Yani, evet.
Fıkıhta gamlı fahiş diye bir tabir var. Yani muhatabını fazlaca aldatma, kandırma.
Bir de fazlacası var. Evet.
Fahiş. Çünkü kandırma iki türlü olur. Gamlı yesir, gamlı fahiş. Yani az aldatma, çok aldatma.
Çok aldatma.
Çok aldatma nedir? Malı değerinden ucuza veya
çok daha fazla
çok daha fazlasına satma ki bu bizim fıkıhta birkaç tarifi var bunun. Birisi o malın fiyatını takdir eden bir komisyon var. O komisyonun takdir ettiği fiyatların çerçevesi. Mesela diyelim şu bardak. Birisi 3 kişi fiyat veriyor. Birisi diyor ki bu 10 lira değer. Birisi 15 lira değer. Birisi 20 lira değer. 10 lira ile 20 lira arasında bu değeri var demektir. Yani bunu 10 lira değil de 7 liraya aldığın zaman ucuza almışsındır. Bu gamlı fahiştir. Veya satarken 20 lira değil de 25 lira satmışsın. Pahalıya satmışsın. Kandırmışsın karşı tarafı. Bu gamlı fahiştir. Bir böyle bir var. Bir de insanların çok kullandığı mallara göre. Yani eşyaya göre %5, hayvanlara göre %10, efendim taşınmaz mallara göre %20 diye bir oranlama ki bu Mecelle Cemiyeti de yani bu Osmanlı Devleti'nin son medeni kanunudur, İslami hükümlere dayalıdır. Kabul ettiği de budur. Yani bu çerçevenin içerisinde kalmalı. Yani diyelim ki bir adamın bir tarlası satılıyor. Orada %20'den fazla bir onun değeri 100 liraysa 80 liraya en fazla en az almalı. Tabii bu bir tavsiye oluyor bizden haliyle. Ama şu var yani icraya satılan mal satın alınabilir. Fakat burada sadece hukuk değil vicdan da şeye girmelidir. Devreye girmelidir. Yani o malı az çok değerini vererek almalıdır.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi hangi durumlarda seferi olunur? Anne babanın oturduğu yerde kişi seferi kabul edilebilir mi diye bir soru gelmiş. Bunu sanırım öğrenciler de mesela çok yaşıyor. Ben şahsen mesela İstanbul'da okuyorum ama anne babam başka bir ilde. Ben oraya gittiğimde seferi miyim?
Şimdi seferilik deyince iki şey. Bir yolculuk hali, bir de gittiğin yerdeki durumun. Yolculuk hali demek bulunduğu memleketten 90 kilometre veya daha fazla bir yere gitmesi. Yolculuk hali bu.
Evet.
Orada bulunduğu duruma göre iki türlü düşünebilir. Ki bu insana yaşadığı yerde vatan deriz asıl. Bu da iki türlüdür. Vatanı asli, vatanı ikamet. Vatanı asli bir kimsenin doğduğu, büyüdüğü, yerleştiği efendim yerdir. Hı hı. Mesela diyelim ki sen Niğde'de doğdun.
Evet.
Ailen Niğde'de.
Evet.
Burada öğrencisin. Efendim Niğde'ye git ömrünün nihayetinde öğrencilik bitince
Niğde'ye gideceksin.
Niğde'ye gitmeyi düşünüyorsun. Niğde senin vatanı asli. Ha İstanbul'a geldin. İstanbul'da bir ay kalıp bir ay sonra gideceksin.
Evet.
15 gün veya daha fazla kalırsan buraya da vatan ikamet deniyor. Yani kendi memleketine değil de başka bir yere gittin. Her ne amaçla gidersen git. Orada 15 günden az kalacaksan ona vatan sükna deniyor ama vatan sayılmaz o. 15 günden daha fazla kalacaksan buna da vatanı ikamet deniyor. Yani şimdi vatanı ikamette olan bir kimse ki sen burada vatanı ikamet dersin. Vatanı aslisine döndüğün zaman orada namazlarını tam kılarsın.
Seferi değilim.
Seferi değilsin. Yolda seferisin.
Ama orada değilim bari.
Orada değilsin. İstanbul'da eğer geldiğin zaman 15 günden az kalıp tekrar gideceksen yine seferisin. Ne zaman seferi olmaktan çıkarsın? 15 günden fazla
kaldığım takdirde.
Ha. Sen şimdi Niğde senin memleketin. Okulu bitirdin.
Evet.
İstanbul'da iş buldun. Bir de eş buldun İstanbul'da.
Evet.
İstanbul'a yerleştin.
İnşallah.
İstanbul'a yerleştin ve artık bir daha vatan olarak Niğde'ye gitmeyi düşünmüyorsun. Ha, senin vatanı aslin burası oldu şimdi, İstanbul oldu. Mesela benim durumum o şimdi.
Evet.
Yani ben kendi memleketimden çıktım ve artık ömrümün sonuna kadar burada kalmayı, ama tabii bu burada kalmak demek memleketi ihmal etmek, Sımaklama'yı ihmal etmek değil. Oraya da zaman zaman ziyaretlerimize gidiyoruz ama evimiz burada, çocuklarımız burada, yerleştik.
Yani vatan
burası bizim
vatan
aslimiz oldu.
Evet.
Ama kendi memleketimiz vatan asli olmaktan çıktı.
Hmm.
Yani şimdi seni sorun. Sen İstanbul'da vatan aslisin. Yaptın, değiştirdin vatanı. Anan babanı ziyarete gittin.
Evet.
Bu arada 3 gün kalacaksın, 5 gün kalacaksın, 10 gün kalacaksın. Misafirsin. Orada misafirsin.
Hmm.
Orada 15 günden fazla kalırsan, o zaman orada da
fesefele değilsin.
Ona
vatanı
ikamet diyoruz.
Vatanı ikamet diyoruz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Aydınlandık. Şimdi vaktimizin sonuna doğru da geliyoruz. Birkaç dakikamız var herhalde hocam. Bu da son sorumuz olsun. Borç ödemesi geciktirilirse hükmü ne oluyor demiş. Gerçi bunu detaylandırdık.
Şimdi tabii ona biraz buna ilavede bulunmamız gerekebilir. Borç neden kaynaklı? Bir defa onu bir ayırmamız lazım. Yani borç verme, ikraz mı? Yoksa mal satma mı? Bunun karşılığı mı? Demin söyledim. İnsanın borcunu vaktinde ödemesi esastır. Ama maddi gücü el vermiyor. O yüzden vaktinde ödemeye olabilir. Ama vakti gücü yerinde olduğu halde ödemiyor olabilir. Bunlardan birisi günaha sebep olur demiştik ona. Matlul gani zulmün dedik. Yani
evet.
Varlıklının borcunu geciktirmesi zulümdür. Şimdi zamanımızda maalesef şöyle bir durum var. Hani bu enflasyonist sistem diyoruz ya. Yani paranın değer kaybetmesi.
Evet.
Ve biz, ben kendimi bildim bileli Türkiye'de bu var.
Yani, maalesef.
Yani bu meselelerin ne anlama geldiğini belki işte 15 yaşındayken falan bildiysek 50 senedir var. Öncesinde de vardır mutlaka. Yani şimdi özellikle serbest piyasa ekonomisi dedikleri, yani malların fiyatını, değerini arz ve talep bin oluşturduğu, dengesinin oluşturduğu fiyatlar olunca mallar bazen ucuz diyor, bazen pahalanıyor. Ve bu enflasyon dediğimiz paranın değer kaybetmesi oluyor. Eğer bir kimse birisine mal satmış ve malın sattığı malı vadeli satmış, bir vade bitimini de tayin etmişler. Mesela diyelim ki Ocak ayında satmış, demiş ki işte Haziran'ın 15'inde vereceksin demiş. Haziran'ın 15'i geldi, ödeyemedi ve bu gecikiyor, bu ödeyemiyor. Ne kadar? 3 ay 4 ay gecikiyor. Bu Haziran'ın 15'indeki paranın alım gücü ile borcunu ödediği o 3 ay 4 ay sonraki borcunu ödediği gün arasındaki o 3 4 ayda para yüzde kaç değer kaybetmiş? %15. %10. O zaman o borcun üzerine %10 ek ilave yapma hakkı oluyor şeyin, alacaklının. Çünkü burada sattığı alacağı parayla, yani normalde vade bitiminde alacağı paranın alım gücüyle 3 ay sonraki aldığı paranın alım gücü eşit değil. Bu zararı tazmin ettirmesi lazım. Bu hüküm daha çok satımlarla ilgili olur ama bir de borç vermeler var. Şimdi borç vermelerde vade bağlayıcı değildir. Vade bağlayıcı değildir. Yani ben sana borç verdim. Sen dedin ki ama ben hocam bunu 3 ay önce ödeyemem geri. Tamam, canın sağ olsun, 3 ay sonra öde dedim. Yarın gelip sana ya kusura bakma Talha, benim paraya ihtiyacım oldu, şu benim borcu öder misin diyebilirim. O vade şey değil, bağlayıcı değil. Bu vade bağlayıcı olmayınca mal satma karşısındaki alacağın değer kaybını tazmin ettirmek gibi, bu karzda da bu olur mu? Doğrusu ona ben bir şey diyemiyorum.
Eyvallah. Hocam vaktimizi doldurduk. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Efendim Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşça kalın.